Ayrım 14.
Yeni çalışmalar da belki de tezlerin rüzgarıdır, bu noktada ittifak var. Nitekim Dr. Gökay, Turkey Between Russian Bolshevism and British Imperialism, Nam Kıymetler eserinde, Sovyet kaynaklarını da vakıfen, Kemal urged the Turks should do everything in the Caucasus to facilitate the Bolshevik control of the region tespitini yapıyordu. Bu bir direktif idi ve General Veysel Ünüvar'da o tarihte binbaşı, Kurtuluş Savaşı'nda Bolşeviklerle 8 ay başlığında topladığı hatıratında, Azerbaycan'ın Bolşevizasyonu sırasında emir gelince Bolşevik subay işaretler taktıklarını ve birliklerinin adını da İnkılabı Türkiye Şark Cephesi Kızıl Müfrezesi olarak değiştirdiklerini de haber veriyor. Benzer haberleri Profesör Sonyel ve Profesör Dumont'un kitaplarından da alıyoruz. Öyleyse masalımızın bu faslı hayli sahih olmakla inanmak zorundayız. Binbaşı Ünüvar'ın muhtasar ama kıymetli hatıratına ilaveten, Azerbaycan'ın mühim komünist şeflerinden Bagirov da Bakü'deki Sovyet darbesinin hazırlanmasında Bolşeviklere yardım eden Mustafa Kemal yanlısı Türk subayları, askerleri ve memurları vardı yollu yazmıştır. Azerbaycan'da Sovyet düzeni kurulduktan birkaç gün sonra Kirov ve Orjonikidze Lenin'e gönderdikleri raporlarında, Türk askerleri ve subayları Bakü'deki devrim yararına son derece etkin bir rol oynadılar, diyordu. Musavatist hükümetin yolunu kesen ve yakalanmasını sağlayan da Kemalistler oldular. Stalin'in karşı devrimci tabir ettiği Azerileri maksimalistler kurtarmak istediler ve minimalistler ise derdest ettiler. Paradoks ile trajedileri ayıramadığımız haller de var. Maksimalistler ile minimalistler arasındaki çatışmanın en keskin olduğu cephelerden birisi işte Kafkasya'dır. Bu ise başlı başına bir açıklık olmakla masalımızın en zor kapısından içeriye giriyoruz. Şimdi yüksek bir aydınlık var. Büyük Britanya İmparatorluğu düzleyicilerin düzlenmesinden yanadır. Çünkü düzleyicilerin anti-emperyalist olmaları bir yana, hepsinde İngilizlere karşı kin var. İttihatçılardan bitmeyen savaş düsturunu benimseyenler de, Küçük Han ve Galiyev'de bu kin çok şiddetlidir. Ancak Sovyet tarafı da bunlarla bir süre oynadıktan sonra bu millici komünistlerin ya da Digard ve çalışma arkadaşlarının tespitiyle bu pan-İslamiste, nasyonaliste, popüliste veya kripto-komünistlerin düzlenmesini tercih etmiştir. Aradaki farkı oyun zamanında teneffüs buluyoruz. Teneffüs mü, soluk alma olup tamamen ihmal edemiyoruz. Fransız yazarlar Küçük Han'ı kripto komünist sayıyorlar ve ben de bu sayımı genişletiyorum. 17. yüzyıl İngiliz devrimcilerini hatırlıyoruz. Hepsi embriyonik aşamada komünist dediler. Gizli komünist denebiliyor ve dinselliği hat safhada bulaşıktılar. Kuşkusuz ez cümle Çerkez Ethem'i de kripto komünist telakki etmeyi münasip buluyorum. Çerkez Ethem, Ankara'nın Sovyetler ile bir anlaşma ve Sovyetlerin de Londra ile uzlaşma görüşmeleri sırasında tasfiye edilmişti. Ve Küçük Han ise Sovyet-İran ve Sovyet-İngiliz anlaşmalarından hemen sonra ortadan kaldırılıyordu. Düzleyicilerin düzlenmeleriyle Londra ile uzlaşma arasında bir ilişki çıkabiliyor. Abarttığımızı sanmıyorum. Bir de şu var, Halil Paşa'ya güvenecek olursak Kazım Paşa Sovyetizmin açıkça Türk sınırına uzatılmasını istiyordu. Bunu gerçekten şifreye döktüğümü bilemiyorum. Ama icraat bu merkezdedir ve Şark'ta Sovyetler ile komşuluk realize edilmişti. Cenub'da ise Musul'un hediye edilmesine razı olmakla Büyük Britanya ile komşuluk perçinleşmişti. Bu sınırları Düveli Muazzama'ya dayadığımız anlamındadır. Şimdi soru şudur, Küçük Han ile bir temas var mıydı? Pek kuşku duyamıyoruz. İran'da olabilir, bilmiyorum. Küçük Han hakkında Batı dillerinde en eski ve belki de en değerli bilgilere ulaşmış haldeyiz. 1920 sonbaharında Revue du Monde Musulman dergisine yayınlanmış, yazarı sadece Marchenko olarak kaydedilmektedir. Müstear mı bunu da bilmiyoruz ama içinden olduğu izlenimini vermektedir. Ve hem Ethem'in ve hem de Küçük Han'ın prestijlerinin yüksek olduğu bir zamanıdır. Bu tarihte toplanan Doğu Kurultayı, İrani Komünist Sultan Zade'nin teklifi üzerine Küçük Han'a bir mesaj gönderme kararını alıyordu. Marchenko'nun tebliğinin bu tarihe yakın zamanda kaleme alındığını çıkarabiliyorum. Ethem ile Küçük Han arasında çok büyük bir yakınlık kurduğum kesindir. Küçük Han bir vaiz ve Ethem ise bir küçük zabit idi. İkisi de fukaradan yana zenginlere sevgisiz ve İngilizlere düşmandılar. Ethem ile bağlantılı görülen Eskişehir'deki yeni dünya komünizandı ve yoldaş sözcüğünü hitap şekli olarak seçmişlerdi. Burada komünist fırkaların hangisinin resmi ya da sahte ve hangisinin sahih olduğunu önemsememeyi öneriyorum. Çünkü sahihler sonra Kemalist ideolog oldular ve sahteler kayboldular. Demek Ethem'e partizanları yoldaş diyorlardı. Ethem de devrimci yöntemler uyguluyordu, savaşın finansmanını zenginlere yüklüyor ve yolsuzları karargahının önünde astırıyordu. Bu kadar benzerlik yeterlidir. Peki neden küçük han ölçüsünde olsa da parlamadı? Güzel sorudur. 3 cevap arz edebiliyorum. Birincisini Marchenko'dan ödünç alıyorum. La Paz qui es l'Espagne de la Si diyordu ki müthiş bir formülasyondur. İran Asya'nın İspanya'sıdır ve bölge şovenizmiyle söyleyecek olursak İspanya Avrupa'nın İran'ıdır ve her zaman patlamaya ve kıyama hazır olduğu anlamındadır. Bu yakıştırma ise en çok Küçük Han'ın memleketi Gilan ve Reşt için doğruydu. Önce toprakların verimini karşılaştırıyoruz. Şimdiki Türkiye'yi bırakıyorum. Güney ve Doğu Asya isyancı olabilmiştir. Fakat Etemin bölgesi Batı için sadece miskindiler diyebiliriz. İsmet Paşa'ya izafe edilen kurtuluş zamanında halka gideceklere dikkatli olun, önce isyancıları keserler anlamındaki rivayeti yok sayamayız. Kazım Paşa İzmir'in işgali üzerine sergilenen tepkisizliğe lanet okuyordu. İttihatçılar teslimiyetçi Batı'yı ayağa kaldırmak üzere çareler arıyordu. Kemalistler İstiklal Mahkemesi'ni uyuşuk ve Kurtuluş Savaşı kaçkını askerlerin boynunu koparmak için kurdular. İkincisi, Küçük Han Reşti'ydi. İraniler Kileklere Gilan'da deniyor, Reşti diyorlar. Hazar'ın zengin petrol yataklarını tutan Gilanlılar Farisi konuşuyorlar ama İrani sayılmıyorlar. Küçük Han genç yarışından itibaren ilerici ve devrimci hareketlere karışıyor. Bizim meşrutiyete denk düşen anayasa devriminde de var. Geniş açıdan bakıyor. Xenofob olduğu kesin, Rusları ve İngilizleri ülkesinden kovmak üzere savaşıyor. İngilizler bir millici politikacıyı tutuklayınca binbaşı Noel'i ve konsolosu Jengel'e kaldırıyor ve sonra takas ediyor. Fransız araştırmacılar Maquisard Jengel'e tabir ediyorlar. Buna asıl 2. savaşta işgalci Alman faşistlere karşı savaşan mukavemetçiler için kullanıyorlardı. Çoğunluğu komünist olan rezistansçılara Maquisard derler. Maki'den geliyor. Küçük Han sabırlı ve kurnazdır. Kayboluyor ve tekrar çıkıyor. Uzun erimli bir devrimcidir. Ethem böyle bir tarihten mahrumdu. Teşkilat-ı Mahsusa'dan olduğunu biliyoruz. Enver Teşkilat-ı Mahsusa'yı Şark'ta ve Müslüman topraklarda ihtilaller yapmak üzere kurmuştu. Pogosyan bunu Turyetski Voenno Strategeçki Plan, Predost Matrival Takje İspol Jovaniye, Musulmanski Narodov Dilye Organizasyi Vostanya Protiv Stran Antanti, Stzelius Ozdanya Velikoy Turtsi'yi açıklıkla not etmektedir. Birinci savaşta temel strateji Büyük Türkiye oluyordu. İsyanlar ve ihtilaller hazırlamak esastır ve Pogosyan da Dilye Organizasyi Vostanya sözüyle bunu belli ediyor. Bununla Mısır'ı tekrar almak bir yana, Stzelyu Zafata Kafkaza, Pavolya Srednij Azii İran'a, Afganistan'a İ Severnoy indiği, burada isyan bölgesi çiziliyor. Kafkasya, Volga boyu, Orta Asya, İran, Afganistan ve Kuzey Hindistan'ın zaptını hedef alıyordu. Ethem de buradadır. Teşkilat-ı Mahsusa şefi Ethem ve Ethem ile Kılıç Ali gibi küçük zabit, Teşkilat-ı Mahsusa'dan Osman dedem, misli Kafkasyalı Kuşçubaşı Eşref'in anlattıkları da bu yöndedir. Anadolu'dan önce Trakya'da muvakkat cumhuriyet kurmada Eşref ile kardeş Hacı Sami çok büyük işler başardılar. Yaman ihtilalci Hacı Sami'nin Enver'i İç Asya'da savaşa ikna ettiği rivayeti de var. Özel savaş ve isyan mimarı Eşref, Hindistan'a kadar uzanmak istediklerini teyit etmektedir. Uzanamadıysa eli değmemiştir. Sonra mı? Eşref bir çiftlikte yaşamaya razı oldu. Bir yabancı, bir Amerikalı olmasa bile hatıratını bile anlatmaya cesaret etmezdi. Ve Hacı Sami ise kendisine yasak topraklara Türkiye'ye girmek isterken sınırda öldürüldü. Bunlar hep maksimalistler ve Ethem dahil bir tarih yazamadan tasfiye edildiler. Dr. Stoddard'ın eserinde Eşref Kuşçubaşı and the Role of the Teşkilat-ı Mahsusa in the Campaign Against Egypt bölümü bahusus mühimdir. Öyle anlıyoruz. Bu maksimalistler İslam nüfuslu yerleri bir cenk meydanı sandılar. Gözlerini kırpmadılar ve artık seçtikleri zemini biliyoruz. Fakat kaç kişi ve kimler işte bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz Dr. Stoddard'ın listesinin na tamam olduğudur. Ve Cumhuriyet tamamını bilmeyi ise hiç istememektedir. Teşkilat-ı Mahsusa efradı ve bağusuz tarihi bilinirse, resmi tarihin macera dediklerinin Büyük Türkiye cengi olduğu anlaşılabilecektir. Kaygı bu olabilir. Minimalistler bilmeyi hep reddettiler. Minimalizm eninde sonunda obskürantizmdir. Üçüncüsü ise cevap değil ve sualdir. Acaba bir tarih yazılmaması için mi erken tasfiye edildiler? İsyana zorlandığı kesindir. Emri vaki ile sonu belli isyana mecbur etmek, Şark'ta tasfiye yollarından en mühimi ve başarı şansı en yüksek olanıdır. Ethem meselesinde de bunu ve evvela acizleri deşifre eylemişti. Bu deşifrasyonun akabinde hain değildir ilanatında bulunmuştu. Bir başka vesileyle daha yakın zamanlarda isyana sürükleyip düşmana ilhak ettirmek oyunundan söz ederek buna Çerkez Ethem oyunu adı dahi vermiştir. Bu oyunu ve deşifrasyonu bildiğimden beni hiç kimse premature isyana tahrik edemediler ve etem de has çıktı. Kurşun değil, lastik sapandan bir taş bile sıkmadı, tevekkül gösterdi, canını kurtarmak ile yetindi. Ama tasfiye için bu yetmemektedir, hain demeye mecburdular, masallar mecburiyetleri de yazmaktadırlar. Ama masallara inanmamak hürriyeti de var, gizli tarih ise can verendir. Küçük han çekildi ve tekrar çıktı, etem çıkamadı. İşte şimdi Nur tarihinden bir rivayet aktarmamın zamanıdır. Rıza Nur şunları da yazıyordu. Mustafa Kemal Ethem'in kazandığı şöhreti bir türlü hazmedemiyordu. İçini kurtlar yiyordu. Ethem'i kendisine tehlike görmeye başladı. Onu imha fikrine düştü. Ali Fuat'ın Ethem ile beraber olduğuna kâniydi. Ordu kumandanı Ali Fuat ve Ethem'in kuvvetleri o vakit Şark cephesi müstesna yegane kuvvetti. 10.000 kişi kadar idiler. Mukayese için veriyorum. Küçük Han ise 2.000 askere sahipti. Demek ki kıymeti harbiyesi var. İnkar edemiyoruz. Güzel, ancak iki sual karşımıza çıkıyor. Bu tespite değer biçecek miyiz? Birincisi budur. Peki Ethem'in şöhretini hazmedemeyen neden İsmet Bey olmasın? İkincisi budur ve Ethem ile aynı zeminde savaşan İsmet Bey'iydi. Nitekim fiktif İnönü zaferi Ethem'in tasfiyesiyle zaman planında iç içedir. Son nokta ise şu olabilir, bu da bir masaldır. Bu kadar erken tasfiyeye, ki Mustafa Supinik'i ile eş zamanlıdır, hayran olmamak elimizden gelmiyor. Ne büyük cürettir, buna gürebiliyoruz. Bunu ve de İnönü Zaferi fiksiyonunu deşifre ettiğimde hiç mahkum etmiyorum. Oyunlar repertuarının zenginliğine methiye düzüyorum. Minimalist denebilir ama mükemmel senaryolar yazdıklarını hiç inkar edemiyoruz. Belki de minimalistler olmasa küçük Türkiye olmazdı. Olur muydu? Sorular güzeldir ama bu saçmadır. Tarihi yazabiliyoruz ama yeniden yaşayamıyoruz ve sadece kuruyoruz. Dolayısıyla tarih yazımı Einstein'ın biliminden çok daha relativite yüklüdür. Ancak irademizde görecelik yoktur ve daha doğrusu yoksa irade var. Öylesine erken ve riski çok yüksek tasfiyeler müşahede ediyoruz. Peki nasıl değerlendireceğiz? Her teşhis bir izah davetiyesidir. Kıssadan hisse değişi de bu anlamdadır. Bir izah kendilerinden çok emin olmalarıdır. Sanmıyorum. Muhtemelen hala muvakkat hükümet bilincindeydiler. Açılan yolda tereddütleri vardı ve buna ilaveten Kazım Paşa, Mustafa Kemal Paşa ikilisi her türlü rekabete karşı olmakta hep birleştiler. Çok erken bir demde yapılan Halil Paşa, Mustafa Kemal Paşa mülakatı bu bapta hayli açıklayıcıdır. Kemal Paşa'nın işin başından itibaren en kuvvetlileri bugünkü Türkiye'nin dışında tutmak istediğini görebiliyoruz. Kemal Paşa'nın Amasya öncesi çok relativite yüklüdür. Yüklü ise zayıftır, bunu çıkarıyoruz. Resmi tarih zayıfı güçlü göstermektedir. Gizli tarih gizli gücü açıklamaktadır. Buradan devam ederken Küçük Han ile irtibatları olduğu hususunda artık şüphemiz kalmadığını tespit edebiliriz. Kaldı ki Küçük Han hakkında en güvenilir kaynaklardan birisi saydığım Martchenko, Küçük Han hareketinin pek çok noktada İrlanda ve Hindistan'dakiler ve Selüvide Kemal Paşa es döse, Contingent Nationalist es Türks, Kemal Paşa hareketiyle millici Türk birlikleriyle eş güdümlü ve birlik içinde Coordine et Combine geliştiğini haber veriyor. Bu önemlidir ama buradaki Kemal Paşa sözcüğünü umum millici Türk hareketleri olarak anlıyoruz. Çünkü o zaman ve uzaktan bakıldığında şimdi bile bizim işaret ettiğimiz tefrik yapılmıyordu. Uzaktan bakıldığında hepsi Kemal Paşa hareketidir. Kaldı ki aynı Martchenko Küçük Han'ın Bağdat'ın düşüşü tarihinde Enver Paşa ile görüştüğünü de not etmektedir. Bu haberlerin sıhhatinden şüpheye düşmemiz için bir sebep bulamıyorum ve şunu da ilave edebiliyorum. Bu dünya o tarihte belki de Bolşevik devriminden sonrakinden daha da enternasyonalist idi. Birbirlerini biliyorlar ve buluyorlardı. Hem Türkçe bu dünyada muhavereyi temin edebiliyordu ve hem de elit olanlar Fransevi lisanına vakıftılar. Kaldı ki İttihat ve Terakki savaşı kaybetse de prestijini kaybetmedi. Rusya'nın garbında da şarkında da ihtilalciler İttihat ve Terakki adıyla ihtilalci cemiyetler kuruyorlardı. İranî ihtilalciler de darda olduklarında İttihat ve Terakki'li refiklerine imdat işareti gönderiyorlardı. Burada malumatımız hakikidirler. Enver'in Mustafa Kemal'e gönderdiği 29 Eylül 1920 tarihli mektup bütün bunları teyit etmekte ve daha ileriye gitmektedir. Bu mektupta Enver'i Küçük Han'ın ağabeyi rolünde görüyoruz. Önce Kuzey İran'a giren Sovyet askerlerinin yağmacılık yapmalarının Küçük Han'ı rahatsız ettiğini öğreniyoruz. Küçük Han ittifaktan ayrılıyor ve Enver'in sözleriyle vaaz-ı muhalefet olmaya mecbur kalıyor. Enver bundan sonra da mamafi Küçük Han'a da yazılan mektupta aradaki su-i tefekkürü kaldırarak menafi-i umumiye için çalışmasını bildirdim diyor, nasihatı ihmal etmediğini çıkarıyoruz. İlişkileri var. Küçük Han'ın hareketinin adı İttihad-ı İslami'di. Ancak İttihat ve Terakki'den daha fazla pan-İslamist veya Levellerden daha ileri dindar olduklarını söyleyemeyiz. Küçük Han her daim Sünniler ile Şiiler arasında birlik peşinde koşuyordu ve hem kadın erkek eşitliğini ve hem de devlet işleri ile siyaseti dinden ayırmayı müdafaa ediyordu. Ve Matchenko'nun bize verdiği bilgilere göre programında Rapprochement de la Perse et la Turquie maddesi Türkiye ve İran yakınlaşması açıkça yer alıyordu. Bu 1920 yılı için çok ileri ve hülyalı bir adımdır. Diğer taraftan K.M. Ahmad, Kurdish During the First World War nam eserinde Cengeli hareketinin multi-etnik mahiyetine haklı olarak işaret etmektedir. Küçük Han'dan sonraki ikinci adam Halu Kurban olup bir Kürt idi. Tabanda çok Kürt köylü ve yukarıda başka Kürt şef vardı. Doktor Ahmad 1. Savaş sırasında hem Almanlar ve hem de Türklerin Gilan bölgesinde aktif olduğunu da haber veriyor. Ahmad Türk ordusundan Yarbay Hüseyin Tebrizi'nin bu bölgede Rusya'ya karşı savaştığını da eklemektedir. Cengeliler ile birlikte demiyor ama öyle anlıyoruz. Diğer başka kaynaklardan da Cengeli gerillalarını Türk ve Alman subayların eğittiklerini öğreniyoruz. Programlarında İran İranların ve toprak işleyenin maddeleri önemli bir yerdedir. Fukaralar yaşasın ve İngilizlere ölüm ile sonuna kadar savaş sloganlarını da buluyoruz. Diğer yandan Tahran'da Şah'ın sarayını Rus Kosak Birliği savunuyordu ve Rıza'nın yükselişinde ilk merdiven bu saray muhafızlarının komutanlığıydı. Küçük Han ise hem Ruslar ve hem de İngilizler ile ölümüne bir savaş için yeminlidir ve bu nedenle Kosak Birliği'ni lavını da programına koymuştu. Böyle bir programla komünistlerle işbirliği yapmaktan çekinmedi ve Sovyetler 1920 yazında Enzeli'ye Kızıl Ordu birlikleri göndererek İran Sovyet Cumhuriyeti kurunca buna da katıldı. Artık hükümetiyle zirvededir. Küçük Han hükümetini Moskova kardeş hükümet olarak karşıladı. 16 Haziran 1920 tarihli İzvestiya doğudaki bu yangını selamlıyordu. 20 Haziran 1920 tarihli Krasnaya Gazeta'da ise Sultan Galiyev yazıyordu. Küçük Han'ın yaptıklarını doğu için bir başlangıç sayıyor ve devrimci heyecan ile gözüpek partizanları kutluyordu. Galiyev daha komünist olmalarını da istemektedir. Masalımızda bu da var, eksik kalmamasını istiyorum. Bundan sonraki gelişmeleri şöyle özetleyebiliyorum. Bir bizimkine yakın bir zamanda İran Moskova'ya elçi gönderdi. Ekim sonu 1920 tarihindedir. İki bizimkine yakın bir tarihte Şubat sonu 1921 Sovyet-İran Dostluk Anlaşması imzalandı. 3 Nisan ayında Sovyet elçisi Theodor Rothstein Tahran'a geldi. 4 1921 Mayıs başında Ankara'da Tokat mebusu ve arkadaşları mahkum edildiler. Bu Yeşil Ordu'nun lavı ve Halk İştirakiyum Fırkası'nın yasaklanması anlamına geliyordu. Yine aynı anda Sovyetler önce Küçük Han'a bütün yardımı kestiler ve 30 Mayıs 1921 tarihinde de Kızıl Ordu'yu çektiler. Bundan sonra da Albay Rıza gitti ve Küçük Han'ın kafasını kesti. Gilan'ı zapt etmesi kolay olmuştur. Digard Ela La Jungle ve Ete Definitivement Vinsu en December 1921 April Mart de Mirza Küçük Han yollu yazıyor. Bundan da sonrasının da kolay olduğunu biliyoruz. Düzleyicileri düzlediler, merdivendedirler. Mustafa Supi ve Enver Paşa. Manabendra Nah'ın sosyalist edebiyatta Roy olarak biliniyor, Roy'un hülya ve düş kırıklıklarıyla dolu ve hep heyecan veren hayatını incelenmesinden, acaba devrimci anti-emperyalizm ile komünizm arasındaki yolun çok kısa olduğu sonucuna varabiliyor muyuz? Adının sadece Lenin ile polemiklere hapsedilmesinden hep acı duydum. Millici bir felsefe ile başladı, komünist oldu ve duramadı, hümanizme kaydı, orada kaldı. Dolayısıyla ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabildi. Hiç cemaati olmadı ve belki de tüm acında bütün cemaatsizlere cemaat olma hevesinden bir türlü kurtulamayan, acizlerinden başka tetkik eden de çıkmadı. Ne yapalım, yapılmayanları yapmak türünden bir meslek edindim. Ne müthiş gözlemleri var, Enver'i sevdiğini anlıyorum, çok yakışıklı olduğunu ve kibar bir Fransızca konuştuğunu not ediyordu. Harold Armstrong da benzer izlenimleri naklediyor. Kim mi? Kut'ta esir düşen İngiliz subaylarından İstanbul'a gelinceye kadar perişan oluyor. Kötü bir revirde Enver orayı ziyaret ediyor. Ufak tefek temiz ve yakışıklı buluyor. Kendine büyük güveni ve sonsuz cesareti var, bunları yazıyor. Öyle ki beğeniyor ama birden başına gelenlerin tek sorumlusunun karşısındaki Enver olduğunu akıl ediveriyor. Enver'in geçmiş olsun dileklerine esir Türkçesiyle defol cevabını veriyor. Şeytan yüzünü görsün, bunu da eklediğini okuyoruz. Enver mi? Hiç etkilenmiyor. Fransızca olarak kibar davranmadığı için üzüntülerini ifade ediyor. Ve Harbiye Nezaretindeki hapishaneye naklini emrediyor. Bunun iltifat ve lütuf olduğunu öğrenmekte gecikmiyoruz. Bekir Ağa'ya nakledilmektedir. Ama Roy hiç lütufkar ve sonraki itikadı ölçüsünde hümanist davranmıyor. Enver'i Lenin'e Roy ihbar ediyor. Kararı Lenin veriyor, ölümü bu yoldandır. Kemalist hareket için neither a panislamist nor a panturanian teşhisi Roy'a aittir. Bu masal için icat ya da ithal ettiğimiz niteleme ile maksimalist değiller demektir ki doğrudur. Minimalist bakışın pan-İslamizme de pan-Turanizme de ihtiyacı yoktu. Buna görebildiği için kutlamamız yerindedir. Ayrıca Roy 1919 yılının Rusya ihtilalinin en kötü yılı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle her yerde ve çevrede devrimci hareket ve yoldaşlar arıyorlardı. Normaldir. Bir yıl sonra da arıyorlar fakat bu kez mutedil burjuva devrimciler peşinde koşuyorlar. Soğuk Savaş propagandistleri Roy'a ihtiyaç duymadılar. O zaman da Pour l'Orient Bellingsen vardı. 1919 Türkiye'sine devrimci potansiyel ve zenginlik açısından 1917 Çarlık Rusya'sına benzetmektedir. İçeride 1919 yılında Türkiye İşçi Köylü Sosyalist Partisi'nin kuruluşundan söz ediyor. Spartaküslerden etkilenmekle beraber Leninist yönelişe sahip olduğunu da eklemektedir. Dışarıda Kafkasya'da savaşın başlarında esaretten bir komünist olarak çıkan Mustafa Supi, esir yoldaşlarından bir komünist parti ve bir Kızıltugay kurma hazırlığına başlıyor. Kozmin 1922 yılındaki bir incelemesinde Turyetskiye Spartakovits Uchastvovali Türk Spartakovietslerin Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Fırkası'nda da yer aldıklarını ve ikisinin Mustafa Supi ile birlikte boğularak öldürüldüklerini kaydediyor. Demek o zamanlarda Spartakoviets ölmek önemlidir. Sık sık görüş değiştirdiğinden kuşku duymuyoruz. Sadece W imzasıyla yazan bir kaynak, Fils de Ali Bey, Vali de Janina bilgisini veriyor. Yanya valisinin ve Samsun Belediye Başkanı'nın kızı Memnune'nin oğludur. Paris'te üniversite tahsili görmüştü. W'ye göre meşrutiyet devriminden sonra Paris'te sık sık mevzi değiştiren yaşlı zengin ve çapkın Şerif Paşa ile Meşveret-i Milli Partisi kuruyor. Şerif'in Kürt olduğunu o zaman bilmiyoruz. Şerif de yasak olmamasına rağmen Kürtlüğünü sonradan açıklayanlardandır. Supi çok parti değiştiriyor. İttihat ve Terakki'li de olmuştur ve sonra da sert bir muhalif görüyoruz. Sinop Kalebenti'ne gönderilmesi bu nedenliydi. Ünlü de olsa Sinop zindanında kalacak adam değil. Karadeniz'i aşıyor ve bir kez aşabiliyor. Ne yazık, bir defa aşabiliyor ve ikinci kez iradesi dışında açıldığında boğuyorlar. İlkinde Rusya'da Bolşeviklere katılıyor. Kısa tercüme-i hali işte budur. Bizi bundan sonrası daha çok ilgilendiriyor, geliyoruz. Mustafa Supi iyi bir komünist mi? Sual güzel ama iyi komünist ne demek? Bunu bildiğimizden emin değilim. Türkiye'de resmi komünist tarih Supi'yi göklere çıkarmaktadır. Supi yoldaşı göğün 7 katının da üstüne koyuyorlar, buna seviniyoruz. Bir büyük komünistimizin olmasını iyi buluyoruz ancak nedenlerini pek okuyamıyoruz. Kaldı ki mühim işler yapmasına fırsat vermediler ve boğdular. Bolşevik Parti'ye bağlılık ise Supi hiç bağlı olmamıştır. Velidi Togan, Sovyet gizli polisinin takibindeyken, ben Bakü'de Türkiye'li komünist Mustafa Supi'nin evinde kaldım yolda yazıyor ki, bu Supi'nin cesur olduğunu da haber vermektedir. Roy ihbar ediyor ve Supi saklıyor. O komünist ise de Rusların şark siyasetini beğenmiyordu. Bunu da Validov'dan öğreniyoruz. İyi mi? Bunu bilemem. Bizim masalımızda Supi çok yüreklidir. Bizim masalımızda Supi iyi okumuş, aydında okumanın sınırı olmadığını bilen, hep arayan, hep mücadele eden iyi bir solcudur. Daha fazlasını söyleyemiyorum ama bu zaten çok fazladır.